Herkese merhaba, ben İlker, Borsada Bir Başına Podcast'inin sunucusu. Zaman, belki de maliyetine en az konuştuğumuz şeylerden biri olabilir. Ekonomiyle ilgilenmek yerine fiyatlarla ve değerlemelerle daha fazla ilgilendiğimizden dolayı, belki de herhangi bir şey için maliyet belirlemekten oldukça uzağız. Bana göre maliyeti belirlenmemiş bir şey. Kontrolsüz belirsizlik demek. Böyle bir kelime kalıbını özellikle kullanıyorum çünkü içinde birçok farklı alt metni barındırıyor. Kontrolsüz güç, kontrolsüz fiyatlama, afaki değerleme ve belirsizliklerle birlikte doğan riskler ki kelimenin tam anlamıyla belirsizlikten ortaya çıkacak olan şeyin ne olacağını bilemeyeceğimizden dolayı riskin ölçümünü yapmamız da mümkün olmayacaktır. Riskin belirlenememesi ise belirsizlik demek olacaktır. Görebileceğiniz gibi Türkçemizde iki olumsuzun bir araya gelmesiyle genellikle ulaşılan olumlu sonuca karşın kontrolsüz belirsizlik tam anlamıyla bir olumsuzluk fırtınasına dönüşüyor kelime anlamı itibariyle. Herhangi bir şeyin değerini, fiyatını ve maliyetini belirlemek çok fazla üstünde düşündüğümüz bir şey değil. Genellikle biz örneğin bir kafeye oturduğumuzda her Türk gibi yaptığımız şeylerden ilki müşterileri gözetleyip satılan kahve miktarını anlamaya çalışmak ve bunun sonucunda bir ciroya ulaşmak. Ve ardından belirli bir net kar marjı hesaplayarak kılçıksız rakamları anlamaya çalışmak oluyor. Bu çok güzel bir beyin jimnastiği ancak değer ve fiyat arasındaki bağlantıyı ve tüm bunların maliyetlerle olan bağlantısını tam olarak kuramamamıza sebep olabiliyor. Eğer bir şeyin gerçek maliyetini hesaplayamazsak ona doğru bir değer biçemeyebiliriz ve böylece doğru bir fiyatlama da çıkartamayabiliriz. Elbette burada değerin sübjektif bir kavram olduğunun altını çizmem gerekiyor belki. Pek farkında değiliz bunun. Çünkü otomatik olarak şöyle düşünebiliyoruz. Herhangi bir şey için harcanan bir maliyetin değere katkıda bulunduğu gibi bir fikre kapılabiliyoruz. Eğer bir mal veya hizmet için X birim maliyet harcanıyorsa, öyleyse bunun değeri de en azından X birim olmalıdır diyebiliyoruz. Tabii ki üstüne bir kar payı da eklenerek X artı Y fiyatına satış bedeli belirlenecek ve aradaki fark bir kar payı olarak elde edilecek diyoruz. Net kar marjları bizim için o yüzden belki de çok önemli. Herhangi bir şirketi, finansal kuruluşu incelerken baktığımız ilk şeylerden birisi. Tabii öncelikli olarak EBITDA'ya bakanları ayrı bir noktaya ayırıyorum. Onları sonsuza kadar arafta kalanlar bölümünde bırakıyorum. Çünkü Charlie Munger'ın da dediği gibi EBITDA kelimesini her gördüğünüzde onun yerine bullshit kelimesini koyabilirsiniz. Marjlar bir şirketi incelerken baktığımız ilk şeylerden birisi dedik. Kişisel çıkarlarımız için de aynı şeyler geçerli. Belirli bir net kar marjı gidiyoruz bireysel aksiyonlarımızda. Eğer önümüzde iki seçenek varsa ve bunlardan birisinde çok daha yüksek bir net kazanım marjı bulunuyorsa bireysel olarak bu tercihlere yöneliyoruz. Örnek olarak iki farklı iş düşünebiliriz ve birinde aylık ortalama maaş 10 birim olsun. Diğerinde ise aylık maaş 20 birim olsun. Şimdi bu iki seçenek arasından bir seçim yapmamız bizim için çok basit, öyle değil mi? Peki, bu birimlerin parasal bir karşılık olarak farklı alım güçleri olduğunu söylesem ya da farklı coğrafi koşullar bulunacağını düşünsek? İşi daha da ilginçleştirmek için bir tanesinin neredeyse 8-9 ay boyunca güneşi bile görmeyeceğiniz kuzey kutbu yakınlarında ve diğerinin daha ılıman bir iklimde olacağını söylesem, sanırım şu anda çok rahatlıkla fark edebileceğiniz gibi fiyat tek başına aslında değeri belirleyen bir şey değil. Zaten bununla ilgili birçok karşılaştırma da paylaşılıyor sosyal medyada, benzer bir şekilde. Örneğin, Almanya'da 3000 euro kazanmakla Türkiye'de 60.000 TL kazanmak arasındaki kıyas ölçülmeye çalışılıyor. Ve bu tip sorulara herkes farklı cevaplar verebiliyor kişisel tercihlere göre. O yüzden değerin fiyattan bağımsız olarak subjektif olduğunu daha en başından konunun derinliklerine inmeden anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Aynı şey maliyetler için de geçerli. Biraz önce konuştuğumuz bir malın maliyeti, onun fiyatını belki de bir noktaya kadar etkiliyor olsa bile aslında burada çok daha önemli bir şey var. Ve fiyatla maliyet arasındaki ilişki doğrudan kurabileceğimiz bir bağ oluşturmuyor. Her ne kadar biz böyle olmadığını düşünsek de. Fakat yine çok basitçe şöyle örnek verebiliriz. Herhangi bir alışveriş mağazasında bir kıyafetin üstünde X birim fiyat yazarken maliyetleri neredeyse birebir aynı olmasına rağmen benzer bir kıyafet başka bir marka altında fiyatlanırken 3X birimle fiyatlanabiliyor. Maliyetlerin bir alt kalemi olarak iş gücü için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Herhangi bir işe çok fazla iş gücü harcanıyor olması tek başına o işin değerini belirleyemez. Mısır piramitlerine baktığımız zaman bunun tersinin geçerli olduğunu düşünebiliyoruz. Çünkü harcanan muazzam büyüklükteki enerji, iş gücü karşılığında bugün sanırım piramitler için bir fiyat biçmek istesek çok kolayca bir rakam belirlememiz mümkün olmayacaktır. Bütün veriler elimizde olsa bile harcanan iş gücü, lojistik maliyetleri, kalite, zamanın maliyeti, ortalama bir köle işçinin maliyeti gibi bütün ekonomik veriler elimizde olsa bile piramitler için bir fiyat belirlemek çok kolay bir işlem olmayacaktır. Ayrıca tüm bu verilere bakarken genellikle de ön plana çıkarttığımız taraf iş gücü harcaması kısmı oluyor. Ve bunun üzerinden burada yapılan işin inanılmaz değerli olduğunu söyleyebiliyoruz. Ki kısmen bir haklılık payı bulunuyor. Fakat gelin bir beyin jimnastiği yapalım şimdi. Bu örnekteki o muazzam yapıları hayata geçirirken sadece çok küçük bir değişiklik yapacağım. Bir karşılaştırma yapabilmek için. Şöyle düşünelim. Aynı derecede iş gücünü, aynı oranda zaman maliyetini. Yine benzer bir kalite standardını gözeterek yalnızca kullanılan malzemeyi değiştireceğim. Şimdi burada taş bloklar yerine piramitleri çöp yığınlarıyla oluşturduğumuzu düşünelim. Aynı maliyetle ve aynı iş gücüyle üretilen bu iki farklı yapının fiyatının veya değerinin aynı olabileceğini söylememiz mümkün olur muydu? Öyleyse tüm bu karşılaştırmalı birçok örneğe baktıktan sonra burada farklı bir şey var değer kavramıyla ilgili ve arz talep dengesiyle birlikte zamanı algılayış biçimimizle de oldukça ilgisi olduğunu düşünüyorum. Ve Mısır piramitlerinden bu yana düşündüğümüzde dünyadaki bütün eşitliklerin veya eşitsizliklerin, bütün ayrışmaların veya birleşmelerin, bütün varlık dağılımlarının veya varlık konsantrasyonlarının oldukça benzer bir temayı, temel bazı prensipleri takip ettiğini söyleyebiliriz. İşte tüm bunların ne yazık ki pek farkında olmadığımızı düşünüyorum. Peki bu noktaya nasıl geldik? Ve buradan itibaren nereye doğru gidiyoruz? Biraz tüm bunlar üzerine konuşmak istiyorum bugün. Tüm bu denklemlerdeki bana göre en önemli metriklerden biri olan zaman kavramını ana konu başlığı yaparak ve içsel değerlerden konuşalım biraz daha zaman kavramına geçmeden önce. İçsel değerlemenin sanırım Benjamin Graham'le popüler olmaya başladığını söyleyebiliriz. Aslında onun akıllı yatırımcı kitabı çok daha ön plana çıkıyor ama Buffett'ın ve diğer birkaç yatırım efsanesinin de söylediği gibi güvenlik analizi kitabı da mutlaka bir yatırımcının başucu kaynaklarından biri olmalı. Ve Graham orada bir içsel değerleme formülü paylaşıyor. Bugün belki de çok geçerliliği olmayan bir formül çünkü oldukça ampirik bir yapısı var. Sonda söyleyeceğim şeyi de en başta vermek istiyorum. Biraz şaşırtıcı görünebilir ama içsel değer diye bir şey aslında yok. Hiç var olmadı ve bunu birazdan göstermeye çalışacağım. Sonrasında da en değerli varlığımız zamanın belki değerine ve maliyetine geçmiş olacağız. Graham şöyle söylüyor. Bir şirketin eğer gerçek ve içsel olan değerini hesaplayabilirsek, piyasanın şu anda onu nasıl fiyatladığı üzerinden bir karşılaştırma yaparsak arkasından, burada da bir marj gözeterek değerlemesi olması gerekenin çok altında kalan şirketleri tespit ederek yatırım yaparsak, bunun akıllı bir yatırımcı için oldukça karlı sonuçları olabileceğinden bahsediyor. Aslında Benjamin Graham'in her iki kitabında da anlattığı hemen hemen her şey oldukça önemli akıllı bir yatırımcı olmak isteyen biri için. Ancak kritik bir hata var. Charlie Munger da zaten sanırım bunu ilk gören ve Buffett'ın yatırım tarzında bu anlamda etki eden en önemli isimlerden birisi. Eğer onun da değerleme ile ilgili fikrini kısa bir özetle dökersek, kalitenin içsel değerden önce geldiğini söylüyordu. Benjamin Graham'in hazırladığı şöyle bir formül var. Bir şirketin değeri eşittir. Yıllık hisse başına karı çarpı, parantez içinde, büyümesini tamamen bitirmiş olan şirketin teorik FK oranı artı 2 çarpı makul olan yıllık büyüme oranı. Tabi sonrasında bu formüle risk düzeltmesi yaparak, risksiz getir olarak 3A tahvil getirilerinin ortalamasını, bunların anlık güncel getir oranına bölerek formülü ekleyip risksiz kazanç üzerinden bir değerleme yapıyor. Ve aslında işler tam olarak bu noktadan sonra biraz karışmaya başlıyor. Bu değerleme metodunun üstüne gelen indirgenmiş nakit akımı yönteminde de benzer bir problem var. Ve biraz tüm bunlardan konuşalım öncesinde. Bir hissenin önümüzdeki 8-10 yıl boyunca yaratacağı hisse başına karı tahmin etmek için o şirketin yaratacağı tüm nakitleri hesaplamak durumundasınız. Fakat bu ne kadar mümkün olabilir? Şirketin yıllık ciro büyümesi üzerinden rakamlar çıkartmanız gerekiyor. Kar marjlarını hesaplamanız gerekiyor. Tüm bunların yıllık büyüme oranlarını 8-10 yıl gibi vadeler için hesaplamanız gerekiyor ardından. Ve bunun üzerine garanti bir 3A tahvil getirisi ortalamasını düşünmeniz gerekiyor. Ve bunu da güncel getiri oranı üzerinden bir risk düzeltmesiyle formüle yedirmeniz gerekiyor. Çok basit bir soru soracağım tam bu noktada. 2018 yılında Türkiye'de bir X şirketi için böyle bir değerleme yaptık diyelim. 10 yıl boyunca şirketin üreteceği bütün nakitleri hesapladık. Risksiz kazançları hesapladık. Büyüme oranlarını hesapladık. Ve bunun yanında şirketin hisse başı karlarını adeta bir kuyumcu titizliğinde hesapladık diyelim. Sonra şimdi 5 yıl ileri sarıp 2023 yıl sonuna gelelim. Önümüzdeki dönemde şirketler bilançolarını açıklarken bir enflasyon muhasebesi yapacaklar. Ve değerlemeleri oldukça değişik görünmeye başlayacak önceki dönemlere göre. Peki bizim bu enflasyon muhasebesini 2018 yılında formülümüze yedirme şansımız var mıydı? Ya da risksiz getiri olarak belirleyebileceğimiz belki de ilk bakılan kaynak devlet tahvillerinin getiri oranları oluyor. Ancak 5 yıl içinde bu oranların nasıl değişebileceğini tahmin etme şansımız var mıydı? Tüm bunları bir kenara bırakırsak, enflasyonu hesaplayabilme ihtimalimiz var mıydı? Teorik olarak 2018 yılında Y birim kar üreten bir şirket, enflasyonun etkisiyle birlikte bugün 5Y birim kar üretebiliyor. Ancak bunun ne kadarı gerçekten bir kar? Burada 5 yıl önce ileride gerçekleşebilecek bir enflasyon düzeltmesini, eğer bir zaman makinesi sahibi değilsek uygulayabilmemizin bir yolu var mıydı? Diyebilirsiniz ki bunlar Türkiye piyasaları için geçerli olabilecek şeyler. Fakat daha gelişmiş piyasalardaysa bambaşka problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Kısaca, başlangıçta söylediğim noktaya geri dönersek, içsel değer hesaplamaya çalışmak elbette makul karşılanabilecek bir yaklaşım. Ancak bana kalırsa şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. İndirgenmiş nakit akımı yönteminde de, Graham'in daha basitleştirilmiş formülünde de hesaplamamız gereken oldukça fazla ampirik veri var. Bunlar uzun vadeli ortalama olan duruma ve ileriye yönelik tahminlere dayanıyorlar. Ancak ben bu durumu Mars'a iniş yapmaya çalışacak bir rokete benzetebilirim belki. Aramızdaki mesafeyi tam olarak bilebiliyoruz. İniş yapmak istediğimiz noktayı belirleyebiliyoruz. Fakat eğer Einstein ve sonrasında güncellenen formülleri kullanmak yerine Newton'un denklemlerini kullanmak isterseniz sanırım Mars yerine uzay boşluğunda kaybolabilirsiniz. Ve bir daha kimsenin size ulaşamayacağı bir boşlukta süzülebilirsiniz. Mars'ı yüz binlerce kilometre farkla ıskalayabilirsiniz. Sanırım demek istediğim şey bu örnekten çok rahatlıkla çıkıyordur ama şimdi değerlemeye tekrar dönecek olursak, içsel değer hesaplama yöntemleri oldukça kritik ve yüksek doğruluk oranı isteyen tahminlere dayanan ampirik veri setleri sizin değerlemeyi çok geniş bir marj aralığında yanlış yorumlamanıza yol açabilir ve kritik bir hata yapıyor olabilirsiniz farkında olmadan. Ancak burada şöyle bir durum daha devreye giriyor. Piyasanın irrasyonel kısımlarını bir kenara bırakırsak, rasyonel bir şekilde düşünen herkes, eğer böyle bir değerleme metodu uygularsa, makul olabilecek sonucu herkes benzer bir hata payı aralığında belirlemeye başlarsa, o zaman işte gerçekten de değerlemenin bu belirlenen makul aralıkta kalabildiğini görüyoruz. Fakat yine buradaki kritik nokta, eğer herkes böyle olacağını düşünürse gerçekleşebilecek bir şey bu. Değerin sübjektif olduğu teorisinin aslında altını dolduran bir şey bu da. Ve şunu da ekleyebiliriz. Piyasalar her zaman rasyonel davranmıyorlar. Hatta ve hatta rasyonel davrandığından daha çok irrasyonel davranıyor diyebiliriz belki de. O yüzden herhangi bir iş gücüyle bağlantılı veya sermaye ile bağlantılı finansal piyasalarda bir değerleme yapmak mümkün olsa bile bunu içsel bir değere indirgeyip belirli bir güvenlik marjı teorisi ortaya atmak aslında pek mümkün değil. Charlie Munger da işte aslında tam olarak bunu söylemeye çalışıyordu. Şimdi geriye dönüp bakarsak ilk kısımlarda hatırlarsanız iş gücü ve maliyetler üzerine konuştuk. Orada değerin bizim düşündüğümüz şekilde belirlenmediğini aslında göstermeye çalıştım. İkinci kısımda finansal piyasalardaki bir araç olarak değere baktık ve yine objektif bir değerleme yapmanın aslında daha bölümün en başında verdiğim bir söz kalıbı üzerinden, kontrolsüz belirsizlik kavramı üzerinden düşündüğümüzde içsel bir değer hesaplamanın yine mümkün olamayacağını artık gösterdiğimi düşünüyorum. Şimdi de isterseniz vitesi biraz daha arttıralım. Herhangi bir şeye ait içsel bir değer bulunmuyor. Biraz şaşırtıcı görünüyor olabilir ilk bakışta. Fakat açıklamama izin verin. Elmas ve su paradoksundan da başlayabiliriz aslında burada. Ekonomik paradoksların içinde çok fazla konuşulan konulardan birisi zaten. Daha önce de burada sanırım birkaç kez bahsettiğimi hatırlıyorum. Fakat daha farklı bir örnek vermek istiyorum bugün. Buffett üzerinden giderek. Altınla ilgili hepimiz onun fikirlerini az çok bildiğimizi düşünüyorum. Ve şöyle bir örnek veriyor. Bugün dünya dışından bir varlığın bizi çok uzaktan izlediğini hayal edelim diyor. İnsanlara yani bize baktığında gördüğü şey az çok şu oluyor. Birileri yer altından parlak sarı bir metal çıkartıyorlar. Bu metalin çıkartılması için harcanan ciddi bir emek ve iş gücü maliyeti var. Zaman maliyeti var. Sonrasında bu metalleri temizliyorlar ve saflaştırıyorlar, eritiyorlar, şekil veriyorlar gibi birçok aşamadan geçiyor. Yer altından çıkartılan bu metal genellikle kuyum eşyası olarak insanlar tarafından vücutlarında sergileniyor. Yine geriye kalan büyük bir kısmı özellikle devletler tarafından toplanarak tekrardan yer altındaki kasalara gömülüyorlar. Etrafına güvenlik çemberleri kuruluyor. en üst düzey güvenlikle korunuyorlar. Ve orada, saklandıkları yerde, sadece durmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar. Fakat onun sahibi olan kişiye ya da otoriteye yaptığı bu stok üzerinden bir değer atfediliyor. Ve bu kaynağın sadece orada durması ekonomik olarak bu kişiyi veya otoriteyi değerli kılıyor. Şimdi dünya dışından tüm bu süreci izleyen, bizden daha zeki olduğunu düşüneceğimiz herhangi bir varlığın oldukça kafası karışacaktır tüm bu olanlar karşılığında, diyor Buffett. Ben de aynı şekilde neredeyse eminim ki bir anlam veremeyeceklerdir tüm bunlara diyebilirim. Değer konusunda yine bir başka kritik nokta bence üstünde düşünülmesi gereken, bundan belki de 500 yıl öncesine kadar kelime anlamıyla gerçek bir kölelik sistemi varken, bu kölelerin sahiplerinin onlar için belirlediği bir değer vardı. İçsel bir değer teorisi olduğunu söyleyebiliriz yine bunun. Fakat bugün pek geçerli değil bu artık. Ve kimse tarafından kabul edilmeyecek bir değerleme olabilir ancak. Tabii en azından makul ve etik kaygıları olan insanlar için. Bir şeyin değeri işte böyle bir anda, aslında bir anda da değil ama belirli bir süreç içinde tamamen ortadan kalkabilir. Artık bir değer atfedilmeyebilir temel anlamda, aslında bir değişiklik olmasa bile. O yüzden çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki içsel değer diye bir şey aslında bulunmuyor. Zamanın değeri ve maliyeti kısmına geçmek istiyorum artık tüm bunlar üzerine. Biraz uzun bir giriş olmuş olabilir ancak bir şeyi değerlerken ve onun için bir maliyet hesaplaması yapmaya çalışırken bence şu ana kadar konuştuğumuz tüm detaylar oldukça önem arz ediyor. Ve eğer bu girişi yapmasaydık zaman kavramı üzerine gerçekçi bir değerleme yapmamız da mümkün olmayacaktı. Öncelikle şunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Aynı biraz önce konuştuğumuz herhangi bir şeyin değerini belirlerken, özellikle de şirketler için böyle bir şey yaparken bilançoları bir fotoğraf olarak kullanıyoruz ve bu fotoğraf üzerinden bir yorumda bulunuyoruz. Burada yaptığımız hataysa şu, hem şirketler için hem de hayat için geçerli olan kritik bir nokta var. Bunlar yaşayan organizmalar aslında. Zamanı tüm bu denklemlerin içine soktuğumuz anda buradaki fotoğraf bir anda hareketli bir objeye dönüşüyor. Ve bu durağan halde olan bir şeye göre oldukça değişkenlik gösterecek bir değerleme ortaya çıkartacaktır. Zaman zaten bu yüzden çok önemli. Ve gerekli özeni göstermiyoruz gibi geliyor bana. Ne kadar kısıtlı olduğunun da pek farkında olmadığımızı düşünüyorum. İşte tam burada bence bir değerleme ile ilgili düşünmemiz gereken ilk madde kendini göstermeye başlıyor. O da kısıtlılık. Ya da diğer bir deyişle bir limit olması. Biz insanlar olarak limitli şeylere çok alışkın değiliz aslında. Ve zaten bugün kendi başımıza açtığımız tüm problemlerin limitleri zorlamak ve genişletmekten kaynaklandığını söyleyebiliriz. Para arzı belki de bunun en güzel örneklerinden birisi. Kendimize bir kolaylık yaratabilmek için değiştirme yeteneğimiz olan şeylerin limitlerini çok kolaylıkla arttırmaya gidebiliyoruz. Acı çekmemek için bunu yapıyoruz bir noktada. Ancak aynı yaklaşım zamanı kullanmaya geldiğinde ne yazık ki bu pek mümkün değil. Ve belki iyi ki de böyle diyebiliriz. Çünkü eğer zaman alınıp satılabilen bir meta olabilseydi, neredeyse emin bir şekilde şunu söyleyebilirim ki, bugünkü hemen hemen artık bir dengeye yaklaşan insanın sosyal yaşamı kökünden değişim gösterebilirdi. Zamanı satın alabilecek ekonomik güce sahip olanlar, bunu satmaya açık olanları satın alabilirlerdi. Ve bu da bizi belki birkaç bin yıl geriye götürüp, hepimizin tarih kitaplarından okuduğu o kölelik sistemine geri döndürebilirdi. Tam bu cümleyi kurduğum anda belki diyebilirsiniz ki şu anda da zaten benzer bir şey gerçekleşmiyor mu? Gibi bir soru olabilir zamanı satın alabilme yeteneği sorgulanarak. Bu düşüncenin çok haksız olmadığını söylemem gerekiyor. Ne yazık ki. Ve tam olarak bu yüzden zaman kavramını çok daha iyi algılamamız gerekiyor zaten. O yüzden gelin isterseniz bir zaman maliyeti hesaplayalım ve bunun üzerinden geleneksel bir değerleme yöntemi uygulamaya çalışarak durumu bazı rakamlara indirgemeye çalışalım bu noktada. Bir dipnot olarak herkese kendi saatlik ücretini hesaplamasını önerebilirim başlangıç olarak. Çünkü ben bu hesaplamayı kendi adıma yaptığımda bundan 3-4 yıl öncesi için saatlik ücretim Çin'de bir iPhone paketleyen işçiyle hemen hemen eşdeğer bir rakama denk geliyordu. Bunun en önemli sebeplerinden birisi aldığım ücretten ziyade bu ücreti almak için harcadığım çalışma zamanının çokluğundan kaynaklanıyordu. İlk fark ettiğimde bunu inanılmaz bir aydınlanma yaşamıştım. Bir tesis yöneticisi olarak günlük yaklaşık 10 saat civarında çalışıyordum. Aslında bu minimum süre ve eğer iş telefonlarını da dahil edersek zamanın içine, sabah en geç 6'da telefonum çalmaya başlıyordu ve akşam minimum 10-11 civarında telefon mesaim bitiyordu. Eğer tabii ki o sırada bir gece vardiyası bulunmuyorsa. Günde yaklaşık olarak 200-300 arası telefon görüşmesi yapıyordum en sakin günlerde. Tüm bunları hesaplama dışında bırakıyorum bu arada. Kendimi Çinli bir işçiyle karşılaştırırken ve işten ayrılırken neden ayrıldığımı soran üst yöneticilere fena bir ücret ödemiyor olsalar da aslında gerçek saatlik ücretimin çok basit bir işte çalışan herhangi bir ölçeklendirilmiş teknoloji fabrikasında kutu paketleyen Çinli, Endonezyalı, Taylandlı sıradan bir işçiyle aynı ücreti kazandığımı açıklamıştım. Ve bu durumu onların da fark etmesiyle garip bir sessizlik oluşmuştu. En büyük gerekçelerimden biri buydu ve kendimi güvenli bir noktaya aldığımı düşündüğüm uzun yıllar sonunda bu görüşmeyi yapabildim. Şimdi isterseniz bu hesaplamayı gelin hep birlikte yapalım. Bir maliyet belirlemek için, zamanın bir fiyatını çıkartmak için. Bugün çalışma hayatında son 10 yıllık verilere baktığımızda ortalama olarak asgari ücret 1.8 dolar civarında seyrediyor saatlik olarak. Yine geçtiğimiz günlerde bu uzun vadeli verinin grafiğini de paylaşmıştım Twitter'da. Onu görenler de vardır mutlaka. Ve ortalama bir çalışan olarak, hatta belki ortalamanın üstü de kabul edilebilir belki ama rakamları biraz daha yüksek alarak devam edelim. Diyelim ki asgari ücretin 2 katı ortalama bir gelir elde ediyorsunuz. Bu sizi saatlik olarak 3.6 dolar civarına çıkartabilir ancak. Dolar üzerinden rakam vermeyi tercih ediyorum. Çünkü uzun vadede aslında öyle olmasa bile doların enflasyonunun çok düşük olduğunu kabul ediyoruz. Ki parasal genişlemeye ya da genleşmeye baktığımızda yine aslında bunun böyle olmadığını görüyoruz. Ama iyi bir senaryo üzerinden gittiğimiz için doların enflasyonunu özellikle de bu birimde kazanmayanlar olarak oldukça düşük bir seviyede kabul edebiliriz. Tam bu noktada kabul ettiğimiz diğer bir veri, eğer bir memur değilseniz, haftalık çalışma süreniz en iyi ihtimalle 45 saat artı yıllık olarak minimum 270 saat fazla mesainin haftalara yedirilmiş haliyle ortalama haftalık 50 saat civarı bir çalışma kabulü yapıyoruz. Kişisel bir dipnot olarak ben yaklaşık haftalık 70-80 saat arasında mesai yapıyordum. Bakın artık o biraz önceki değerlemelerin içinde pek sözü geçmeyen saatlerden, zamanlardan konuşmaya başladık. Şimdi buradaki iyileştirilmiş hesap üzerinden gittiğimizde haftalık çalışma saatini minimum düzeyde tuttuğumuzda ve asgari ücretin 2 katı kazanç kabulü yaptığımızda yaklaşık olarak saatlik ücretler 3.6 dolara denk geliyor dedik. Hemen basit hesaplamalar üzerinden yıllık gelirin yine hesabını yaparsak 8.640 dolar gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Burada aslında dönüp bir sağlama daha yapabiliriz hesabın sağlıklı olup olmadığını anlamak için ve kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla rakamlarına baktığımızda 2023 verilerini Şubat ayında alacağız ama 2022 sonuçlarına bakarsak yaklaşık 10.000 dolar gibi bir kişi başına düşen milli gelir rakamı görüyoruz. Burada devreye başka metrikler girmeye başlıyor. Türkiye'nin GDP'si ortalama yıllık bazda %5 civarında bir büyüme kaydediyor. Ve bu rakam aslında çok ciddi bir rakam. Ancak hane halkı gelirleri aynı oranda yükselmiyor uzun vadeye baktığımızda. Ayrıca yine kişi başına düşen gelirin uzun vade grafiğine baktığımızda 10.000 doların neredeyse bir limit olarak hareket ettiğini görüyoruz. Zaman zaman bu refah sınırına geliyoruz ve tekrardan bir düşüş yaşanıyor. Sanırım ilk 2008 sonrasında gördük bu rakamları ve bir süre daha devam etti benzer bir rakam. Ancak sonrasında özellikle 2020 itibariyle 8.600 dolar civarına kadar geriledi ve şimdi de tekrar bir yükseliş ivmesinde. Umarım bu kez daha önceki yaptığı tepeleri aşabilir ve gelir bazında hane halkı kişi başına çok daha yüksek seviyelere çıkabilir. Fakat bu ek notlardan sonra hesaplamaya geri dönersek, bir medyan ortalama gözeterek hesaplama yaparsak, yıllık 8.640 dolar geliri emeklilik süresine kadar eğer 30 yıllık bir çalışma hayatını göz önüne alarak hesaplarsak, sonucu 259.000 dolar gibi bir rakam yapıyor. Bu bizim çalışma hayatındaki zamanımızın değeri, daha doğrusu fiyatı. Ortalama bir insanın 30 yıllık çalışma hayatının fiyatı. Şimdi bunun üzerine isterseniz biraz düzeltmeler ve iyimser bir tahmin daha yapalım. Yıllık dolar bazlı büyümeyi de hesaba katalım ve bu süre içinde doların hiçbir enflasyonu bulunmadığını varsayalım. Risksiz tahvil kazançlarıyla da bir düzeltmeyi göz ardı ederek indirgenmiş nakit akımını çalışma hayatımıza uyarlayalım. Bir kişi yıllık dolar bazlı ortalama %6 gelir büyümesiyle 30 yıllık bileşik çalışma hayatının sonunda ulaşacağı toplam gelir miktarı 683 bin dolar çıkıyor. Eğer şimdi tüm bu iyimser tahminlerimizi geriye doğru döndürürsek, tekrardan bu rakamın üzerinden bir saatlik ücret hesaplarsak, saatlik ücretimizin 9,5 dolar olması gerektiği ortaya çıkıyor. Enflasyondan arındırılmamış bir şekilde. Fakat büyük bir çoğunluğumuz bugün bu ücreti kazanamıyor eğer gerçek çalışma zamanlarını hesaplarsa. Kısacası çalışma sistemi içinde oldukça yanlış giden birçok şey var. Ve sanıyorum bugün kimse yaklaşık olarak hayatının 30 yılını, yine ortalama bir hesapla sahip olduğu zamanının 72 bin saatini 680 bin dolar gibi bir rakam karşılığında takas etmek istemeyecektir. Eğer rakamlara biraz daha yakından bakarsa. Daha önce aslında yine şu örneği vermiştim ama In Time, Zamana Karşı filminde geçerli olan değer biriminin zaman olduğu bir konu işleniyordu. Eğer bu bakış açısından yaklaşırsak olaya, gerçekten çok ilginç bir film ve gerçekte olan durumun film bir bilim kurgu filmi olsa bile bundan neredeyse pek bir farkı olmadığını söyleyebiliriz. Bir grup zaman için çalışıyor. Zamanının karşılığında bir kağıt parçası alıyor. Ve buradaki denklemde kağıt parçalarını bir kenara bırakıp denklemden çıkartırsak aslında yaptığımız şey kelimenin tam anlamıyla bir zaman takası. Ve bu grubun karşısında başka bir taraf zamanını satanların enerjisini kullanarak kendi sermayelerini bir kaldıraca dönüştürerek zaman satın alabiliyorlar. Binlerce yıldır aslında geçerli olan bir şey bu. Ve eğer denklemdeki o küçük parça bugünün kağıt paraları çok bozulmuş olmasaydı aslında bunun adil bir takas olabileceğini de söyleyebilirdik belki. Ama bugün bence ne yazık ki bunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü bugün bir ekonomik kavram olarak borç ve kredi teorisiyle para birimleri işlev kazanıyor. Paranın da bir zaman maliyeti var. Çoğunlukla doğru hesaplayamadığımız bir maliyet bu. Yarından sonra da maliyetlerin ne olabileceğini kestiremiyoruz. Çünkü manuel bir şekilde ayarlanan şeyler bunlar. Merkez bankaları bu konuda yetkili kurum olarak bir maliyet belirliyor. Zamana bir değer biçiliyor aslında. Ve biz de bu oranlar üzerinden kendi değerleme metotlarımızda aynı metrikleri kullanarak başka hesaplamalar yapıyoruz. Biraz önce benim de yaptığıma benzer bir şekilde. Atladığımız noktaysa şurası. Maliyetler ve değerlemeler aslında içsel bir değerleme metoduyla belirlenebilecek kadar kolay şeyler değiller. Tekrar etmekte fayda var. Değer, sübjektif bir kavram. Zamanın değeri de aynı şekilde. Ancak onu özel kılan tarafı, bugün bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi teknolojik bir aktarım mekanizması geliştiremediğimizden dolayı mutlak bir sabit zaman ve limitli arzı olan bir değer olarak kabul edebileceğimiz zamanın el değişimi, takası ancak bir takas aracıyla mümkün olabiliyor. Burada kullandığımız takas aracınınsa takas edilen metanın kendisi gibi sağlam, sınırlı, limitli ve mutlak bir sonu bulunmalı. Borç ve kredi teorisi bunun tam tersini savunuyor ve buradaki denklemi biraz manipüle ediyor. Yüksek zaman tercihli ve düşük zaman tercihliler olarak ikiye ayrılıyoruz tam bu noktada. Kimisi için 680 bin dolar alıp 30 yılını bir tuşa basarak başka birine aktarmak ekonomik olarak avantajlı gibi görünebiliyor. Yüksek zaman tercihli kişiler olarak değerlendirebiliriz bu grubu. Ve bugüne, yarından çok daha fazla önem atfediyorlar. Tam olarak bu yüzden bir zaman maliyeti ortaya çıkıyor. Ve gelecekten günümüze bir indirgeme yapma gereği doğuyor değerleme yaparken. Bugünden istediğimiz her şeye sahip olma isteği insan için sanırım vazgeçilmez bir arzu. Ancak karşılığında verdiğimiz şeye yine de çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ekonomik kararlarımızın her aşamasını etkileyen bir konu bu. Ve eğer zamanımızın değerini, bizim için gerçek maliyetini, fırsat maliyetini ve sübjektif değerlemesini doğru yapamazsak kendimiz için, kendimizi bir borç köleliği içinde bulabiliriz. Her an kendimizi olması gerektiğinden fazla borçlanmış olacak bir noktaya çekebiliriz. Ve bunun karşılığında da piramitleri inşa eden o işçi kölelerden pek bir farkımız kalmamış olur. Başka bir perspektiften de duruma bakarsak geleceğe borçlanmayla ilgili. Örneğin Amerika sadece son bir yılda 3 trilyon dolar civarında bir borç ekledi bütçesine. Bu borca başka bir açıdan yaklaşmak istiyorum. Eğer Mısır piramitlerinde çalışan bir köle olsaydınız, günlük kazancınız da 500 bin dolar olsaydı ve ölümsüzlüğün de formülünü bulmuş olsaydınız, o piramitlerin inşasından bu yana her gün bu 500 bin dolar kazancınızla son bir yılda Amerika'nın gerçekleştirdiği borçlanmayı ödemek isteseydiniz, bu tutarı karşılayamıyor olacaktınız. Yani kısaca geleceğe yönelik bir borçlanma içine giriyoruz ancak zaman kavramını rasyonel bir şekilde denklemin içine kattığımızda bu yarattığımız balonlara adeta bir iğne gibi yaklaşıyor zamanın sınırlı oluşu. Ve yarattığımız tüm bu borçları ödeyebileceğimizden ben kişisel olarak pek emin değilim. Tüm bunlar karşısında bireysel olarak bence yapmamız gereken çok basit bir şey var. Zamanımızın sahipliğini kendi elimize alabilmek için 24 saatimizi bir değer birimi olarak değerlendirirsek, yaklaşık 10 saatini bir başkasına sattığımızı düşünürsek, bize ödenen bence pek de makul olmayan ve düşük bir seviyede olduğunu düşündüğüm ücretlerin bir kısmını bütün zamanımızın sahibi olabilmek için biriktirmeliyiz. Zamanı biriktiremeyeceğimize göre akıp giden ve elle tutulamayan bir şey olduğu için karşılığında aldığımız değersiz kağıt parçalarını değerli bir şeylere dönüştürmeliyiz ki fırsatını bulduğumuzda ve bir maliyet hesaplaması yaptığımızda uygun göründüğünde artık ben özgürüm diyebilelim. Bunu yapabilmenin en kolay yollarından birisi kendi içinde aslında oldukça çelişkili ve paradoksal bir durum yaratsa da finansal piyasaları kullanmaktan geçiyor. Dinleyicilerden birisi çok eski bir bölümde, sanırım yine benzer bir konu üzerine dinlediği bir bölümden sonra bir soru sormuştu mail yoluyla. Çok iyi söylüyorsun ama herkes zamanını satmaktan vazgeçerse, senin dediğin gibi kendi zamanını kontrol altına alırsa ve herkes finansal piyasalarda yalnızca kapital üzerinden başkalarının zamanını kullanarak kendine bir değer yaratmak isterse, sermaye kaldıracını kullanmak isterse yani herkes, geriye hiç kullanılacak bir zaman kalmayabilir ve sistem tamamen tıkanır gibi bir yorum yapmıştı. Ben de ona kendimce cevap vermiştim. Haksız olduğunu söylemek de pek mümkün değil demiştim. Ve bu kendi içinde bir paradoks gibi görünüyor ilk bakışta. Ancak bugünkü parasal sistemin bir çıktısı olarak kesin bir şekilde sürekli ödeyemeyeceğimiz miktarlarda borç yaratmak zorunda olduğumuz için, çünkü ekonomilerin ancak böyle büyüdüğünü düşünüyoruz. GDP rakamları genellikle böyle arttırılıyor, kolay bir yol tercih edilerek. Aslında bir tercih de değil bu, zorunluluk diyebiliriz. Kağıt para birimi kullandığımız için, itibari para birimleri kullandığımız için ve arkasında hiçbir maliyet, hiçbir içsel değer, ki zaten içsel değerin sanırım zaten var olmadığını anlamış olmamız lazım bu noktada. Ama yine tabii hiçbir iş kanıtı olmayan bir nesne karşılığında limitli bir şeyin takas edilmesi demek. Bu denklemin limitsiz olan tarafının sınırsız oranda arttırılması anlamına geliyor. Arz ve talep dengesi ancak bu şekilde kurulabiliyor. Yine son bir perspektif olarak, bugün global toplam borç miktarı 300 trilyon civarında bulunuyor. Eğer bugün yeni borçlar yaratmayı bırakırsak ve şu andan itibaren saniyede 1000 dolar geri bu borçların ödemesine başlarsak, yaklaşık 9500 yıl sürecektir bu borçların geri ödenmesi. Sanırım bu kimsenin satın alamayacağı uzunlukta bir zaman dilimi. O yüzden naçizane tavsiyem, herkesin bireysel olarak kendi zamanını geri satın almak için aksiyonlar alması ve kendi eşsiz zamanının değerini, maliyetini tekrardan düşünmesi. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Buradaki içeriklere ek olarak Satoshi Radyo Podcast'i altında HODL Günlükleri ismiyle Bitcoin odaklı 2 haftada bir bölümler yapıyoruz. Daha fazla içerik görmek isteyenler oraya da göz atabilir. Ayrıca açıklamalar kısmında yer alan mail veya Twitter hesabım üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.